Gençliğe Kitabe. Eser Mehmet Dinç. Seslendiren İbrahim Emre.
Yağmur duasına şemsiye ile gitmek. Bir köyde uzun süren kuraklığın ardından köylüler toplanıp yağmur duasına çıkmışlar. Bir kişi hariç hiç kimse yağmur duasına çıkarken şemsiye götürmemiş. Bırakın götürmeyi, şemsiye akıllarına bile gelmemiş. Bir kısmı çıkıyoruz ama nasılsa yağmaz yağmur diye düşünmüş. Hayatlarının her anında kendilerini ele geçirmiş ve birçok şeyi olabilecekken olamaz hale getirmiş karamsarlık hali ve kötülük, gelecek her şey daha kötü olacak beklentisi yine göstermiş kendini ve alıp götürmüş ümitlerini. Yapmış olmak için yapmışlar dualarını, inanmadan, güvenmeden. Aynı hayatlarındaki birçok şeyi inanmadan, güvenmeden yapmış olmak için yaptıkları gibi. Bir kısmı duaya çıkmışlar ama istememişler yağmurun yağmasını. Çünkü yağmurun yağması demek ellerindeki başarısızlık ve tembellik için kullandıkları malzemenin gitmesi demekmiş. Dolayısıyla her ne kadar mağdur olsalar, sıkıntı çekseler de bir yandan sıkıntıya sebep olan dışsal sebepler ortadan kalksın istemeyip içten içe kuraklığın devam etmesini dilemişler. Çünkü dış sebepler ortadan kalkarsa içsel sebeplerin mevcut durumu değiştirmedeki anahtar rolü ortaya çıkar ki bu da sebebin o, bu, şu değil, kişinin bizzat kendisi olduğu gerçeğini gün gibi açığa çıkartır. Suçlayacak kendisinden başka kimsenin kalmaması, her şey için birilerini ve bir şeyleri suçlayan birinin elindeki bütün malzemeyi almak ve onu başkalarının suçlamanın verdiği rehavetten ve görece rahatlıktan çekip çıkarmaktır ki yıllarca buna alışkın biri için oldukça zorlu bir değişim, dönüşüm sürecini beraberinde getirir. Bir kısmı ise benim duam zaten kabul olmaz ki düşüncesiyle duam kabul olmaz, o zaman yağmur yağmaz denklemini kurup şemsiye götürmemişler. Kendileri için hayatlarının diğer alanlarında hissettikleri değersizlik duygusu orada da karşılarına çıkmış ve yaptıkları duanın kabule değer olmayacağına onları inandırdığı için dua dilden kalbe inememiş. Dilin ucunda öylece ezberlenmiş tekerleme gibi kala kalmış. Halbuki o an dilde kalmayıp kalbe inen dua kimin olursa olsun kabul olabilecekken kendi zihinlerinde kendileri için kurdukları tuzak bu düşünceyi, bu düşünce de şemsiye alma davranışını engellemiş. Köy halkının içinde yanında şemsiye götüren tek kişi ise şemsiyesini almış çünkü duanın ardından yağmurun kesinlikle yağacağına inanıyormuş. Ve duanın ardından yağmur yağmış. Şemsiyesini yanında götürenin hatırına. Biz günlük hayatımızda her gün yağmur duasına çıkmıyor olsak da söz konusu köylülerin tutum ve davranışlarını her gün gösterdiğimiz için aynı bu tutum ve davranışların sonucu yağmurun yağmaması gibi bizim de hayatımızda bir türlü dualarımız kabul olmuyor, ümitlerimiz gerçekleşmiyor. Çünkü aynı o köylülerin yaptığı gibi ya hayata hep karamsar bakıyor ya istediğimiz gibi gitmeyen şeyleri bir şeyler yapmamak için mazeret olarak kabul ediyor ya da kendimize değer verip duamızın kabul olacağına, emeklerimizin karşılık bulacağına bir türlü inanmayıp gayretle işlere girişmiyor ve küçük gündemlerde boğulup yeni ufuklara açılamıyoruz. Halbuki her şey düşündüğümüz kadar karışık, kötü ve ümitsiz değil. Yapmamız gereken sadece yağmur duasına çıkmak ama şemsiyemizi yanımıza alarak. Bunca zahmet niçin? bu dünyada bunca zahmet ve telaşe niçin? Zenginliğin ve egemenliğin peşinde koşmanın sonu ne? Diye soruyor asırlar öncesinden Adam Smith. Ahlaki Duyarlılığın Teorisi isimli kitabında ve şöyle cevap veriyor. Fark edilmek, hizmet edilmek sempatiyle, memnuniyetle ve övgüyle anılmak için. Soru doğru, cevap yanlış sanki veya soruyla cevap arasında doldurulması gereken boşluklar var gibi. Şöyle ki, evet insan fark edilmek ister ancak kim tarafından? Hiç tanınmadığı insanlar tarafından devamlı fark edilmek istemek hem sağlıklı bir ruh halinin sonucu değildir, hem de bir süre devam ettiğinde insan sıkılır ve kalabalıklar içerisinde fark edilmeyi değil, kaybolabilmeyi özler. Dolayısıyla fark edilmek bir ihtiyaçtır belki, ancak önce insanın kendisini fark etmesi gerekiyor. Kendine dair doğruları ve gerçekleri, kendine dair istekleri ve arzuları kendinden bulup çıkarması gerekiyor. Sonrasında sevdiklerinin, önem verdiklerinin fark etmesi değerli. Bununla beraber sevdiklerinin kişiyi fark etmesinin de temelinde yatan sır, kişinin sevdiklerini fark etmesidir. Yani sevdiklerini görmesi, önemsemesi, kabul etmesi ve saygı duymasıdır. Yani fark etmeden fark edilemezsin. İkinci olarak hizmet edilmek meselesi de karmaşık bir mesele. Bence kişinin hizmet edilme ihtiyacı bedenine yönelirse sıkıntılı bir durum ortaya çıkar. Yani bana yemek sunsunlar, bana kapı açsınlar, bana masaj yapsınlar vesaire türü istekler üzerine kurulmuş bir hizmet beklentisi gerçekten olgunlaşmamış bir ruhun istekleri olabilir. Öte taraftan baktığımızda hizmet edilme meselesini yine insanın kendi içinden başlatmak gerek. Yani kişi bedenine başkalarının hizmet etmesini istemekten ziyade bedenini ruhunun hizmetçisi kılmalı. Yine bir hizmet edilme söz konusu ancak hizmet eden de edilen de kişinin kendisi. Fark şuradaki bedeni ruhuna, aklına, hayallerine ve ideallerine hizmet ediyor. Beden yoruluyor, yıpranıyor, zorlanıyor ama hizmet etmek de kolay değil. Diğer taraftan başkalarından hizmet görmekse o insanların ruh dünyasına dokunduğunun yansıtılması olmalıdır. Hiçbir masaj yürekten bir teşekkür duymak kadar hafifletmez. Hiçbir hizmet içten bir gülümseme kadar dinlendirmez insanı. Yani kendi kendinin hizmetini gördükten sonra başkalarından beklenecek hizmet, o insanların yaptığın iyilikler ve güzellikler sonucu sana teşekkür etmeleri ve seni sevdiklerini gözlerine anlattırıp tebessümleriyle gözlerine eşlik etmeleridir. Bütün bunlar olursa ancak memnuniyetle, övgüyle ve sempatiyle anılmak söz konusu olacaktır. Yoksa kendi bedenine hizmet ettiren bir insan sempati, övgü, memnuniyet bir yana düşmanlık da anılmıyorsa kıskançlık da anılacaktır. Bu yüzden Adam Smith'in bunca zahmet ve telaşe niçin sorusunu bu çerçeveden okumak zahmet ve telaşeyi bu çerçeveye göre şekillendirmek gerekir. Sonrasında da zenginliğin ve egemenliğin para ve tahakküm olarak değil, gönlün zenginliği ve iyiliklerin galibiyeti olarak sonuçlandırılması mümkün olur. Alan de Botton'un Seyahat Sanatı kitabının daha başlarında bir alıntı var konfortan. Diyor ki, İnsan her sabah koskoca bir kurbağayı çiğ çiğ yutmalı. Böylece günün geri kalanında daha iğrenç bir şey yaşamayacağından emin olmalıdır. Oldukça keyifli bir söz ve doğruluk tarafı da var. Maalesef insanlar, yani hepimiz çoğu zaman sahip oldukları güzellikleri kaybettikleri zaman fark ediyorlar. Kendileri için gerçekten ne kadar önemli bir şeye sahip olduklarını veya yaşadıklarının aslında başa çıkabilir şeyler olduğunu, daha büyük bir sıkıntı yaşamak zorunda kaldıklarında anlıyorlar. Hiç olmasın diyemeyiz. Bu şüphesiz çünkü biraz hayatın değişmez bir gerçeği gibi sanki ama muhakkak esneyebilir. Yani biz elimizdeki her şeyin kıymetini bilmek, anlamak, değerlendirmek için sahip olduklarımızın gitmesini beklemeyebiliriz. Ya da yaşadığımız sıkıntılara tahammül gücümüzün artması ve üstesinden gelecek gücü bulabilmek için daha ciddi bir sorun yaşamaya ihtiyaç duymayabiliriz. Kendimizi kendimiz dahil kimseyle kıyaslamadan, geçmişe dalıp gitmeden, bugün yaşarken yaşadıklarımızı derinlemesine hissederek yaşamamız lazım. Alıştığımız her şeyi yeni görüyormuşçasına dikkat ve heyecanla görmeye çalışıp esasında ne kadar büyük mucizelerin içinde yaşadığımızı takdir etmemiz lazım. İnsanların, hayvanların, eşyaların, gördüğümüz, görmediğimiz sayısız canlının ve cansızın yaşadığı dünyamızda bu kadar büyük bir kaos içinde bu kadar düzenli bir hayat yaşayabiliyor olmamıza hayretle ve şükranla bakmamız lazım. Yoksa yaşadıklarımızı doğru okuyabilmek ve karşılaştığımız sıkıntılarla başa çıkabilmek için her sabah koca bir kurbağayı çiğ çiğ yemek iyi bir tavsiye olabilir. Her şeye rağmen. Jean-Dominique Bauby, dünyanın moda merkezi Paris'te en önemli moda dergilerinden birinin editörü olarak şöhretin, paranın ve gücün zirvelerine ulaşmışken, geleceği ve kariyeriyle ilgili bir dünya planı varken, 8 Aralık 1995 günü henüz 45 yaşındayken aniden komaya girer. 20 gün sonra uyandığında, locked-in sendromu denilen çok nadir ortaya çıkan, hastada göz kasları dışında tüm kasların felç olması şeklinde görülen ve bilinen bir tedavisi bulunmayan nörolojik bir bozukluk yaşamaktadır. Bobby'nin zihni normal olarak işlemekte ancak vücudunda sol gözü hariç hiçbir kasını oynatamamaktadır. Oldukça hızlı bir hayat yaşamış ve genç yaşında çok başarılı olmuş biri için ölümden beter olan bu durumda çoğu insan yapılabilecek hiçbir şeyin olmadığını düşünür. Öyle ya, sadece sol gözünü oynatabilen bir insan ne yapabilir ki? Allah'tan Bobby öyle düşünmemiş ve bir kitap yazmış. Konuşamayan, hareket edemeyen, ağzını bile açamayan bir insan sadece sol gözünü oynatarak nasıl kitap yazabilir? Şöyle, bir konuşma terapisti Bobby'nin iletişim kurabilmesi için harfleri Fransızca'daki kullanılma sıklığına göre sıralar. E, L, A, O, I, N, S, D vesaire. Ve yüksek sesle okur. Doğru harfe geldiğinde Bobby göz kırpmakta ve bir sonraki harfe geçirmektedir. Bu yöntemi kullanarak Bobby, Claude Mandeville adında bir sabır abidesinin yardımıyla Kelebek ve Dalgıç Giysisi adlı kitabı yazar. Kitabın adı Bobby'nin kendi bedeninde hapsolmasını ve özgürlük çabasını simgelemektedir. Söz konusu dalgıç, sünger avcılarının kullandığına benzer eski tip metal bir dalgıç elbisesi giymektedir. Bobby, rüyalarında kendisini bedenini simgeleyen bu elbisenin içinde görmektedir. Hareket edememekte, elbiseyle birlikte derinliklere batmaktadır. Bağırır, çırpınır ancak kimse sesini duyamaz. Kelebek ise özgürlüğün bedeni durmuş bir insanın içinde yaşamaya devam eden insanlığın simgesidir. Yazar kitabı yazmak için göz kırpmasını, kelebeğin uçmak için kanatlarını çırpmasına benzetmektedir. Geriye, kelimelerden başka tutunacak dalın kalmadığı bir hayatta Bobby bize dalgıç elbisesi giymiş kelebeklerin uçuştuğu bir dünyadan kartpostallar yollamış ve kitap basıldıktan sadece 10 gün sonra 9 Mart 1997'de hayata gözlerini yummuştur. Her insanın hayatında ilerlemesine engel olan, ayağına takılan hayallerini ve ümitlerini gerçekleştirmesine mani çok sayıda engel vardır, olabilir. Bu engeller üzerinden insanlar hayallerine ve ümitlerine ulaşamamalarına sebep olan mazeretler öne sürebilirler. Haklıdırlar. Ancak kim her şeye rağmen hiçbir şey yapmamak için sadece sol gözünü oynatabilen bir adamdan daha fazla mazerete sahip olabilir? O adam herkesin gönül rahatlığıyla kabul edip hak verecekleri milyon mazeretin hiçbirine sığınmamış ve kendi şartları içerisinde kimsenin aklına gelmeyecek, gelse bile sabredemeyeceği çok önemli bir şey yapmış. Sol gözünü kırparak bir kitap yazmış. O halde kendimize soralım. Şu şu şu engellerim, şu şu şu mazeretlerim var gönlümdekileri yapmamak için, yapamamak için. Peki bunlara rağmen ben ne yapabilirim? Bu soruyu kimse için değil, kendimiz için kendimize soralım ve kendimiz için kendimizi kandırmadan dürüstçe cevaplayalım. Sonuçta hiçbirimiz hayallerini gerçekleştirebilmek için sadece sol gözünü kırpabilen o insandan daha az imkana sahip değiliz.
Gençliğe Kitabe. Eser Mehmet Dinç. Seslendiren İbrahim Emre.